Birinci Dünya Savaşı. Acılarla ve sevinçlerle, yenilgilerle ve galibiyetlerle, imparatorlukların yıkılışı, yeni devletlerin kuruluşu, bilhassa tarihin tekerrür etmesi ve en önemlisi ise Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi eliyle yaptıklarının son neticesi olması ile tarihte büyük bir yer kaplamaktadır. Bu yüzden çalışmalarımızda bu meseleleri ele almaya çalışacağız. Bu denli önemli olan tarih sürekli tekerrür etmektedir. Bundan dolayı günümüzü anlamak için tarihten ders çıkarılmalı, meseleler üzerinde durulmalı ve günümüz halini buna göre yorumlamalıyız. Lakin şu unutulmamalıdır ki, Türkiye tarihinde yakınlara gidildikçe deliller azalırken, uzaklara gidildikçe deliller artmaktadır. Elimizden geldiği kadarıyla sizlere bu belgeleri ulaştırmaya çalıştık. Kaynağı olan meseleleri objektif bir şekilde olduğu gibi anlatmaya çalıştık. Lakin ne yazık ki birçoğu üzerleri tozlanmış halde derin kasalarda bir gün yüzüne çıkmak için bekliyor. Bu giriş videomuzda sizlere 1. Dünya Savaşı'ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelinen süreçte neler yaşandığını elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Bu süreçte şüphesiz dış etkenlerin etkisi olduğu kadar Osmanlı'nın da hataları olduğunu kabul ederek meselelere yüzeysel olarak derinlerine inmeden genel bir bilgi verme amacıyla hazırladık. Son hilafet merkezi olan Osmanlı Devleti, tüm İslam coğrafyasının ihtiyaçlarına yeterince cevap verememesine rağmen siyasal olarak Müslümanların hamisi konumundaydı. Osmanlı Hilafeti iyi ve kötü yönleriyle Yahudiler ve Batılı işbirlikçileri için ciddi bir tehlike oluşturuyordu. Yahudiler ve Batılı işbirlikçileri iki kez Viyana kapılarına dayanan ve Leningrad'ın kapılarını çalan Osmanlı Hilafetinden çok zarar görmüştü. Bu sebepledir ki Yahudiler ve Batı hilafet makamının yok edilmesini istiyordu. Çünkü sömürgesi altına aldığı topraklarda halifeye olan bağlılık bu topraklarda ne yaparsa yapsın kontrol altına alınmasına engel oluyordu. Hindistan'dan Tunus'a, Anadolu'dan Yemen'e her İslam toprağında İslami yaşam isteniyordu. Batı'nın ve Yahudilerin kukla yöneticilerine itimat edilmiyordu. İngiltere'nin elinde bulunan toprakların %80'i İslam topraklarıydı. Yani Abdülhamid'in bir hamlesiyle tüm Müslümanlar harekete geçebilirdi. İngilizlerin fikrini ve amacının ne olduğunu 19. asrın son yıllarında İngiliz parlamentosunda kürsüye çıkan Müstemlekeler Bakanı Gladstone elindeki Kur'an-ı Kerim'i göstererek şunu söyler. Bu kitap Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız? Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur'an'dan soğutmalıyız. Her açıdan bakıldığında görülmektedir ki Batı'nın savaşı İslam'a, Kur'an'a ve onunla alakası olan herkesedir. Bu safhada Batı için böl parçala yönet stratejisinin uygulandığı en bariz örneklerden olan Osmanlıların Harbi Umumi, Avrupalıların Büyük Savaş veya Dünya Savaşı adını verdikleri 1. Dünya Savaşı büyük bir fırsattı. Bilindiği gibi 1. Dünya Savaşı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı'nın Saraybosna'da bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Sırbistan Savaşı olarak başlamış ve daha sonra her iki ülkenin müttefiklerinin katılımıyla umumi bir harbe dönüşmüştü. ...1830 yılından önce Osmanlı toprakları doğuda Mezopotamya'dan Kızıldeniz'e, Kuzey Afrika kıyısının büyük kısmına uzanıyordu. Ancak sonraki 80 yılda Cezayir'i, Tunus'u, Mısır'ı ve 1912'de de Libya'yı kaybettiler. Ardından 1912 ve 1913 yılındaki savaşlarda da Balkanlardaki toprakları da ellerinden gitti. Osmanlı'nın elinde bulunan, özellikle de Orta Doğu'daki zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları, Batı'nın bu bölgeleri ele geçirmesindeki çabayı arttırıyordu. Bunun yolu ise elbette İslami bağları koparmak, milliyetçilik adıyla bu bölgelerde iç karışıklık çıkarmak ve halifeye olan bağı koparmaktı. Daha sonraları Lozan'da da anlaşılacağı üzere orada Türkiye'den istenen İngiliz Murahhas Heyeti Reisi Lord Gürzon'un ifadesiyle şudur: Türkiye İslami alakasını ve İslam'ı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa bizimle hulus birliği etmiş olur. Biz de kendisine dilediğini veririz. Buradan baktığımızda ise Osmanlı'ya ve hilafete en büyük darbe de kendi içinden olan evlatları ile oldu. Yönetimi ele geçiren İttihat ve Terakki Cemiyeti, daha önceki Balkan Savaşları'nda olduğu gibi Birinci Dünya Savaşı ile ülkeyi bir keşmekeşliğe, çözülmezliğe ve bitişe sürükledi. Birinci Dünya Savaşı başladıktan birkaç gün sonra, 2 Ağustos 1914'te Osmanlı Devleti'ni bir diktatör gibi tek başına yönetenlerden Enver Paşa, Almanya ile gizli bir anlaşma imzalamıştı. Bu antlaşmanın imzalandığı günlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun ortağı sayılan Almanya, Çarlık Rusyası'na savaş ilan etmişti. Tarih kitaplarında geçtiği gibi iki Alman zırhlısı Akdeniz'de zorlu bir yolculuk ile İngiliz donanmasından kaçarak Osmanlı limanlarına demirliyordu. İngilizlerin resmen bu gemileri Osmanlı'dan istedikleri bilinmekle beraber Osmanlı bu iki zırhlı gemiyi Osmanlı bayrağı çekerek kendi gemisi gibi gösterip Karadeniz'e demir attırıyordu. Yine gemilerin hareketinden önce yapılan törene İttihat ve Terakki'nin lider kadrolarından olan Enver Paşa ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa bizzat katılmışlardı. Osmanlı sancağı çeken bu iki zırhlı, Rus limanı Sivastopol'u topa tutmasında ise yine Enver Paşa'nın da parmağı olduğu çıkan belgelerde anlaşılıyor. O sıralarda tahta olan 5. Mehmet Reşat, kendinden önceki padişahların akıbetini bildiği için İttihat ve Terakki'nin yaptıklarına ses çıkaramıyor, önüne gelen her şeye imza atmak zorunda kalıyordu. Hatta öyle ki halk arasında adı saray noterine çıkmıştı. Sonuç olarak Osmanlı, uzun zamandır hazırlandığı savaşa resmen dahil oluyordu. İşte bu süreçte birçok kişi canlarını ortaya koyarak büyük bir mücadeleye girişeceklerdi. Osmanlı cephesinin dört bir yanında bu toprağın evladı, 3 milyondan fazla er cephelerde kendini feda edecekti. Tarih bir kez daha göstermiştir ki, iş ehline verilmeyince sonuç hep hüsran olmuştur. Genç ve tecrübesiz İttihat ve Terakki yönetimindeki yanlış sevk ve idarenin sonucu, masada ise birileri Osmanlı'yı yenik durumuna düşürüyordu. Bir tarafta dağlarda donarak ölen erler, bir tarafta İttihat ve Terakki'nin yanlış sevk ve idaresi. ...1918 yılına gelindiğinde Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti'nin de dahil olduğu ittifak devletlerinin her bakımdan aleyhine gelişmeye başlamıştı. O sıralarda Sultan 5. Mehmet Reşat, 3 Temmuz 1918'de vefat edecek, yerine ise 57 yaşında olan Veliaht Vahdettin tahta çıkacaktı. O dönemde savaşı kaybetmekte olduklarını anlayan Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti barışın sağlanması için İtilaf devletleriyle temasa geçmenin yollarını aramaya koyulmuşlardı. Bulgaristan, 29 Eylül'de ağır şartlar içeren bir ateşkes antlaşması imzalayarak savaştan çekilince Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasındaki kara bağlantısı kesildi. Trakya ve dolayısıyla İstanbul her türlü düşman saldırısına açık hale geldi. Osmanlı'nın yenilgiye doğru gitmesinde en çok etkisi olan cephe ise şüphesiz Filistin-Suriye cephesidir. Bu cephede ilginç olan ise düşman ordusunun 19 Eylül 1918'de Nablus güneyinde batıdan doğuya doğru 8, 7 ve 4. orduların savundukları mevzilere karşı büyük bir taarruz harekatı başlatmasıydı. Mustafa Kemal'in başında bulunduğu 7. ordunun kabul edilemez bir şekilde 8. ve 4. ordulara haber vermeden ani bir surette geri çekilmesi 8. ve 4. orduların imhasına sebep olmuştur. Neticede Nablus Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen bu çatışmalarda Mareşal Limon von Sandres'in Yıldırım Ordular grubu bozguna uğramış, Cevat Paşa'nın 8. ordusuyla kuruluşundaki Albay Refet Belen'in 22. kol ordusu imha olmuş, Mustafa Kemal'in 7. ordusuyla kuruluşundaki Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın 20. kol ordusu ve Albay İsmet İnönü'nün 3. kol ordusu ağır zayiat vermiştir. Mustafa Kemal 1 Ekim 1918'de Şam'ın düşmanın eline geçmesinden sonra Şam Rayak hattında savunmanın devam edemeyeceğini değerlendirerek birliklerine Halep istikametinde çekilme emri verirken, Mareşal Lyman von Sanders ise bulunan mevzilerde savunmaya devam edilmesini bildirir. Ancak Mustafa Kemal, Lyman von Sanders'ın verdiği emrin altına ''Gördüm, benim emrimden başka türlü hareket etmek mümkün değildir.'' şeklinde not yazmıştır. Yani Mustafa Kemal komutanın emrini dinlememiştir. Birçok Atatürk tutkunu tarihçi bu hareketin geri bölgelerde daha sağlam bir savunma hattı oluşturmak için olduğunu söylemiştir. Lakin daha sağlam bir hat oluşturmak için geçen süreçte 75 bin esir, 360 top, 800'den fazla makinalı tüfek, 200 kamyon, 44 otomobil, 89 lokomotif, 468 yük ve yolcu vagonu zayiat verilmesi, bu geri çekilmenin her yönden mantıksız ve komutanın emrine aykırı bir hareket olduğunu göstermiştir. İngiliz orduları komutanı General Allenby, bu söylediklerimizi destekleyecek mahiyette Şam'a kadar olan Türk ordusunun harekatını da şöyle anlatmaktadır. Eylül'ün 26. günü Şam'a doğru ileri harekete geçildiği zaman 45 bin Türk ve Alman Şam'da veya Şam'a doğru çekilme halinde bulunuyordu. Bütün düşman birlikleri intizamlarını kaybetmekle beraber kendilerine vakit kazandırıldığı takdirde ileri hareketimizi geciktirecek bir kuvvet meydana getirebilirlerdi. Fakat 4. ordunun geri kalan kısmının imhasıyla 20 bin kişinin esir alınması buna imkan bırakmadı. Filistin ve Suriye'deki Türk ordularının 4000'i silahlı olmak üzere 17.000'i bulan bakiyesi, her türlü teşkilattan, nakil vasıtalarından, hatta savunma için bile olsa faaliyette bulunmaya elverişli her çeşit malzemeden yoksun bir insan kalabalığı halinde kuzeye doğru kaçmaktaydı. Osmanlı'nın doğu sınırlarında yenilgi yaşadığı bu günlerde Mustafa Kemal, çok gizli ile notaladığı telgrafında padişaha, İngilizlere barış yapmayı zorunlu gördüğü gibi bu barışı sağlayacak olan hükümet kabinesini de öneriyor. Önerdiği kabinenin içerisinde kendisini de harp nazırı olarak tavsiye ediyor. Telgraf şöyle: Padişahın başyaveri Naci Beyefendi'ye çok gizli. Talat Paşa kabinesinin felç olmuş bir halde olduğunu, Tevfik Paşa Hazretlerinin bir kabine oluşturmakta zorluklarla karşılaştığını haber alıyorum. Ordular muharebe gücünden yoksun ve zaten mevcut kuvvetler müdafadan aciz bir hale getirilmiştir. Düşman her gün daha elverişli ve ezici şartlar kazanmaktadır. Müttefiklerle olmadığı takdirde ayrı olarak ve mutlaka barışı sağlamak lazımdır ve bunun için kaybedecek bir an bile kalmamıştır. Aksi takdirde memleketin tamamen elden çıkması ve devletimizin telafi edilemez tehlikelere uğraması ihtimal dışı değildir. Muhterem padişahımıza olan sadakat ve bağlılığım ve vatanımın selametini sağlamak itibarıyla arz ederim ki, Tevfik Paşa Hazretleri hakikaten zorluklarla karşılaşmışlarsa, sadaretin derhal İzzet Paşa Hazretlerine verilmesi ve onun da esası Fethi, Tahsin, Rauf, Can Bulat, Azmi, Şeyhülislam Hayri ve benden mürekkep bir kabine teşkil etmesi zaruridir. Adı geçen kişilerin oluşturacağı kabinenin vaziyete hakim olacağı düşüncesindeyim. Tevfik Paşa Hazretleri size isimlerini saydığım kişilere müracaat ettiği takdirde kolaylık sağlayabilir zannederim. Uygun ise bu kişilerin Şevket Mahab Efendimize arzını rica ederim. Ekim 1918 Padişahın Fahri Yaveri. Sonuç olarak Filistin-Suriye cephesinde 19 Eylül'de gerçekleştirilen İngiliz saldırısı Osmanlı kuvvetlerinin bozgunu ile sonuçlanmıştı. Zamanın sadrazamı olan İzzet Paşa'ya göre Osmanlı ordusunun Filistin-Irak cephesinden geri çekilmesi Mondros Mütarekesini imza etmeyi mecbur kılmıştır. Bu yenilgiyle beraber Osmanlı hükümeti İspanya aracılığı ile İtilaf devletlerine barış teklif etti. Aynı günlerde Almanya ve Avusturya da benzer girişimlerde bulundular. Ancak Osmanlı Devleti'nin hem birinci teklifi hem 12 Ekim'de yaptığı ikinci başvuru cevapsız kaldı. Üçüncü başvuru ise Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın öncülüğünde Çanakkale Boğazı önündeki İngiliz filosu kumandanı Amiral Cutthroat'a iletildi. Cutthroat 23 Ekim'de teklifin hükümeti tarafından kabul edildiğini, mütareke yapmak üzere kendisinin görevlendirildiğini ve müzakere için Osmanlı delegelerinin hemen gönderilmesi gerektiğini bildirdi. Bilindiği gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'dan Sultan Vahiyuddin'e çektiği telgraf üzerine onun önerdiği İzzet Paşa kabinesi teşekkür etmiştir. Osmanlı Devleti için ölüm fermanı olan Mondros mütarekesini imzalayan Mustafa Kemal'in "Bu insanı muhakkak Denizcilik Bakanı yapın" dediği Rauf Orbay'dır. Gariptir ki bu kişi daha sonra Mustafa Kemal'in reislik ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2. Meclis Başkanı ve sonra da Başbakan olmuştur. 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ile Mondros Mütarekesini imzaladı. 25 maddeden oluşan bu ateşkes antlaşmasının hükümlerine dayanarak 1 Kasım 1918 tarihinden itibaren Musul, İskenderun, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ve daha sonra Trakya ve Anadolu'nun değişik bölgelerini işgal ettiler. Anadolu'nun işgalini özellikle mütarekenin 7. maddesine dayandırdılar. Bu maddeye göre müttefikler emniyetlerini tehdit edecek vaziyet zuhurunda herhangi noktasını askeri birliklerin lüzumlu yeri işgal hakkına haiz olacaklardır. Yani İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdi. Bu işgal sürecine odaklanıldığında mücadelenin sadece birkaç kişi eliyle olmadığı, bilakis bu ecnebi işgaline karşı Anadolu'nun birçok yerinde halkın direnişe kalktığını görürüz. Ülke bir ucundan diğer ucuna kadar teyakkuz halindeydi ve cemiyetler kurulmuştu. İzmir'de bazı vatanperverler dağlara çıkmıştı. Nitekim Yunanlara karşı ilk ateş de askeri birliğin başındaki bir zabit tarafından atılmıştır. Bu hadiseler çıktığında Yunanlıların karşısına dikilen ve onlara karşı harekete geçen iki komutan Kazım Karabekir ve Cafer Tayyar'dır. Hatta Mustafa Kemal bile bunu kendi kitabı olan Nutuk'ta dile getirmiştir. Vaziyetin vahşet ve vahameti karşısında her yerde, her mıntıkada bir takım zevat tarafından mukabil halas çareleri düşünülmeye başlamış idi. Bu düşünce ile alınan teşebbüsat bir takım teşekküller doğurdu. Mesela Edirne ve havalisinde Trakya Paşa Eli ünvanıyla bir cemiyet vardı. Şark'ta, Erzurum'da ve Elaziz'de Merkezi Umumisi İstanbul'da olmak üzere Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti teşkil etmişti. Trabzon'da Muhafaza-i Hukuk namında bir cemiyet mevcut olduğu gibi Dersaadet'te Trabzon Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu cemiyet merkezinin gönderdiği murahhaslarla Of kazasıyla Lazistan livası dahilinde şubeler açılmıştı. Böyle bir halde Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya 30'dan fazla subay, toplamda 48 mürettebat, o zamanın iyi gemilerinden Bandırma gemisi, özel bir araç ve padişahtan sonraki en geniş yetkiyle Anadolu'ya gerçekten sadece Rumlara saldıran, bazı köylerin saldırılarını durdurmak ve silahlarını ihtilaf devletlerine teslim etmek için mi gönderildi sorusunu akıllara getiriyor. Öyle ki Sultan Vahdettin Atatürk'ü Anadolu'ya göndermesi hakkında San Romeo'da yazdığı hatıratlarında şöyle demiştir. İstanbul düşman süngüleri altındayken Mustafa Kemal Paşa'yı Yunanlıların üzerine gönderme kararını almak gibi kutsal bir mutluluğun zevkini tattım. Mustafa Kemal Samsun'da birkaç gün kaldıktan sonra Havza'ya geçiyor. Havza'da 22 gün kaldıktan sonra 12 Haziran'da Amasya'ya varıyor. Burada meşhur Amasya tamimini yayımlayarak ilk kez halkı mücadeleye çağırıyor. Sonra Tokat'a ve 3 Temmuz'da nihayet Erzurum'a ulaşıyor. Erzurum Kongresi 23 Temmuz ile 7 Ağustos arasında bir araya geldi. Sonra 4 ile 11 Eylül arasında Sivas Kongresi yapıldı. 16 Mart 1920'de İngilizler İstanbul'u işgal ettiler. 11 Nisan'da Osmanlı Devleti Meclis-i Mebusan'ı İngilizlerin baskısıyla resmen kapatıldı. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Mustafa Kemal'in reisliği altında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte yer alan en önemli kurum, faaliyetlerine 23 Nisan 1920'de başlayan ve Nisan 1923'e kadar sürdüren 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem ülkenin düşman güçleri tarafından istilasına karşı verilen mücadeleyi fiilen yürütmüştür, hem de devlet politikası halinde 100 yılı aşan süredir devam eden batılılaşma sürecinin önemli bir aşamasını teşkil eder. İstanbul'un İngilizler tarafından işgal edilmesi, 1. Meclis'in açılışına uzanan sürecin başlangıcını oluşturur. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın işgal nedeniyle faaliyetlerine 18 Mart 1920'de oy birliğiyle son vermesi üzerine Mustafa Kemal, heyeti temsiliye adına illere, bağımsız sancaklara ve ordu komutanlarına bir genelge gönderir. 19 Mart 1920 tarihli bu genelgede yaşanan olumsuz şartları kısaca ifade ettikten sonra yeni meclisin Ankara'ya gidecek, Meclis-i Mebusan üyelerinin de tüm yurtta gerçekleşecek seçimle belirlenecek üyelerden teşkil edeceği bildirilir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına uzanan süreç fiilen başlamış olur. Meclis ise 23 Nisan 1920 günü Mustafa Kemal'in Cuma gününün kutsallığından yararlanmak olarak açıkladığı Cuma günü namazdan sonra dualarla açılır. Açılış konuşmasını da Mustafa Kemal'in kaleme aldığı konuşmasında Sinop Milletvekili Şerif Bey, "Tüm Müslümanların halifesi ve Osmanlıların padişahı Sultan Mehmet Hazretlerinin ve saltanatın sürekli merkezi olan İstanbul ile işgal altında türlü zulümler altındakilerin kurtarılmasında başarılı olunması dilek ve duaları ile açılır. Ama ne yazık ki bu sözlerle açılan mecliste Mustafa Kemal önce fikirlerine muhalif olanları, daha sonra ise hilafeti ortadan kaldırarak hilafet ve İslam düşmanlığına soyunacaktı.